Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan yayını paylaşın, hemen yayının başında yapalım. Unutuyoruz sonra çünkü diğer dostlardan da çok zaman zaman sistem geliyor. Haberdar olmadık, hani hatırlatacaktı falan diye. Periskop'un suçunu da bize yüklüyorlar. Haklı olarak onlar da burada olmak istiyorlar çünkü. Herkes burada olsun, konuşalım. Çünkü acayip saçma bir hafta sonu yaşadık. O kadar saçma bir hafta sonu ki çoğunuz eminim anlamlandırmakta zorlandınız. Aslında ortada çok açık, çok net bir gerçeklik var. Bugün yayının başlığında kullandığım ifade aslında uzun süredir burada konuştuğumuz ifadelerden bir tanesi. Yani kaybettiği mağduriyetin peşinde olan bir iktidar gümbür gümbür yıkıldığını gören ve buna çözüm ararken aslında bir yandan muktedir olma halinin de kaybını seyreden, yani ortak olarak kendisinin yanına çektiği milliyetçi oylara da talibim, onlarla beraber yürürsek buradan yırtabiliriz diye düşündüğüm MHP'nin baskısı altında ezilmiş. Tek adam iktidarı gibi görünse de, tek adamın kudretinden etkilense de aslında kağıttan karton bir kahraman haline gelmiş tuhaf bir iktidar ve o yüzden de şimdi saçmalığın limiti yok. Hatırlayacaksınız, biz bunu epey önce öngörmüştük aslında. Yani bundan sonra limit gökyüzü demiştik. Hatta o cümleyi kullanmıştık. Her şey olabilir. Her türlü saçmalık mümkün. Çünkü geçmişte kendisini var eden ortaya çıkış gerekçesi ve devamına da aslında sahip çıkan, devamını da yürüten, çok tuhaf bir dönemi tekrar yaşamaya çalışan bir parti var ortada. Adalet ve Kalkınma Partisi. Hepinizin aklında eminim belki gecelerdir uykunuzu kaçıran, bunlar nasıl oluyor diye sormanıza sebep olan bir takım olaylar yaşandı. Cuma günü Ayasofya Camii'nin açılışında, resmi olarak açılışında, şimdi diyeceksiniz ki aklı çalışan herkesin önce şunu söylemesi lazım. Bir dakika, Ayasofya kapalı değildi ki. Önce buradan başlamak gerekiyor. Ayasofya kapalı değildi. Önce hepimiz bunu bir bilelim, bu yalana ortak olmayalım. Bu birincisi. İkincisi, Ayasofya'nın cuma namazıyla birlikte müze statüsünden çıkartılarak normal sıradan bir cami gibi tekrar işlevine kavuşması, yani bundan 700 yıl önce neredeyse İstanbul'un fethiyle başlayan dönemde bir fetih camii işlevinde o statüde devamını sağlayan gelişmeler eminim öncesiyle sonrasıyla birlikte uykularınızı kaçırdı. Neden? Hiç şöyle bir şey düşünmedim, merak etmeyin. Yani biz mağduriyetten, bunlardan korkuyoruz, insanların uykuları kaçıyor falan. Gerek yok. Aslında eğer böyle düşünecek olursanız size hatırlatacağı şey, bunun size hatırlatacağı şey, bu iktidarın avukatlardan, kadınlardan, trans bireylerden, eşcinsellerden, herkesten korktuğu olsun. Herkesten o kadar korkuyor ki, gücünü o kadar yitirmiş bir iktidardan bahsediyoruz ki, onlar üzerine büyük bir şiddetle gitmekten imtina etmiyor. Mesela çocuklarını arayan, yüzlerce haftadır çocuklarını, hadi çocuklarını da geçtim, çocuklarından geriye kalmış, kemiklere bile razı olan ailelere, 80 yaşında insanları yerlerde sürükleyerek cumartesi annelerinden korkan bir iktidardan bahsediyoruz. Ne yapabilir o insanlar size? Hadi düşünün, diğerlerinin tamamını, demin saydıklarımın tamamını bir kenara koyun. Hepsini. Bu ülkenin eşcinsellerini, trans bireylerini, lezbiyenlerini, geylerini, intersekslerini, hepsini, onları bir kenara koyun. Gazetecileri bir kenara koyun. Avukatları çok uzak bir noktaya yerleştirin. Hekimleri bambaşka yerlere yerleştirin. Türk Tabipleri Birliği'nin doğrunun peşinde gidişini kayan palayla mücadele etmek gibi algılayan bir iktidardan söz ediyoruz. Yanındaki payanda olarak kullandığı unsurlar o kadar zayıflamış durumda ki artık herkese ve her şeye ihtiyaçları var. Yani orada cuma namazına giderken bağıra çağıra hilafet isteyen, sarıklı, cübbeli, abuk sabuk kıyafetlerle sokaktan gezen insanlardan medet umuyor mesela. Oysa insanlar zaten İstanbul'da, mesela Fatih'te hala varlar. Gündelik hayatlarına da devam ediyorlar. Yani orada olanı görünür hale getirmeye çalışan bir iktidardan bahsediyoruz. Üstelik köşe yazılarıyla, elindeki dandik de olsa medya gücüyle insanların tepesine çöken, gırtlaklarına oturan, göğüslerinde bir boğa gibi debelenip duran bir iktidardan bahsediyoruz. Adalet gücü elinde. Açılan davaların içinde iktidara uyanlarla uymayanlar o kadar net ayrılıyor ki. Mesela bugün yayının konularından bir tanesi olacak. Yılda 13,5 katrilyon liramızı yutan, bu ülkede mesela Alevileri görmezden gelen, caminin önünde siyaset yapılmasına müsaade eden, ama hakkını arayan kadınlara bağırmaktan geri durmayan, 8 yaşında 10 yaşında çocukların ırzına geçilmesine sessiz kalan, her türlü haksızlığa, yoksul, yolsuzluğa kendisine yakın olduğu için sessiz kalan ama efendisine takla atmak gerektiği zaman asla geri durmayan, dünyanın en gereksiz kurumunun başında bulunan dünyanın en gereksiz adamından bahsedeceğiz mesela. Elinde bir kılıçla o gün yayınlanan hutbeyi, bütün televizyonların korku dağları değil, aynı zamanda reji odalarını da beklediği için mecbur yayınlayacaklarını bildikleri o hutbenin içinde elinde kılıçla çıkıp üzerine hikayeler imal etmeye çalışan bir iktidardan bahsediyoruz. O gün yayınlanan ana haber bültenlerini hatırlayın bakalım. Gençleri Başkanlığı'nın tabii ki Atatürk açmıştır. Burada konuştuk defalarca. Rıfat Börekçi'yi anlattım 5 sene önce size. Hatırlayın bakalım. Ama hepsinin ötesinde bizim bugün konuşacağımız bu değil. Kurumun geldiği yer. Kurum sadece para yutan bir kara delik, bir canavar haline dönmüş durumda. Hiçbir işe yaramıyor. Başında da dünyanın en gereksiz adamı var. Tabii kimin açısından baktığınıza bağlı. Bugün Barış Terkoğlu da yazmış. Hafta sonu boyunca da çok sıkça gördünüz. Bugün FETÖ olarak adlandırılan terör örgütünün başındaki yöneticisi olan insanlarla birebir dip dibe çalışmış. Hatta bugün hala herkesin nerede bu herif diye aradığı Adil Öksüz'ün tez danışmanlığını yapmış bir insandan bahsediyoruz. Yani yaşanan tesadüf değil, iktidarın istediğini aklaması, istediğini karalamasıyla sonuçlanan bir düzen içinde kendisinin bir takım korkularla, bir takım endişelerle yayının başından beri anlatmaya çalıştığım payanda olma gerekçesiyle aslında mecburen orada varlığını sürdüreceğinden emin olan bir yapıdan. Orada Diyanet İşleri Başkanı'nın hesapta sol elinde kılıçla çıkarak işte dosta güven, düşmana korku falan gibi anlatılan hikayelerle birlikte ana haber bültenlerinde yer alacağını, bunun insanlar üzerinde bir takım tedirginlikler uyandıracağını düşünen bir iktidardan. Uyandırdı mı gerçekten sizde? Şöyle düşünün, eğer böyle bir korkunuz, tedirginliğiniz varsa, o camiye giden insanlar yaşadı onu. Yani televizyon ekranında gören insanlar, siz o program bittikten sonra ne hissettiniz? Var mıydı hayatınızda? Yok. O zaman burada şov yapılan kitle siz değilsiniz ki. Ben değilim. Bizler yokuz zaten o düzenin içinde. Burada aslında kaybettiği tabanını bir araya getirmeye çalışan, daha açık ve Türkçe ifadesiyle safları tekrar düzmeye, sıklaştırmaya çalışan bir iktidardan, bir partiden, bir liderden bahsediyoruz. O kadar büyük bir güç kaybı ki böyle bir şeyden bile medet umuyor insanlar. Oysa son derece komik yaşananlar. Yani orada siz çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna lanet okuyarak, üstelik bunun ardından bir takım çapsızlara, hadsizlere yazılar yazdırarak bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Ahmet Tezcan, kendisi geçmişte 4. Kuvvet Medya adında bir program yapardı. Hatırlarsınız, bir gazeteci. Tayyip Erdoğan'ın bir dönem basın müşavirliğini de yapmış insanlardan bir tanesi. Ama bütün bunların ötesinde bir yazı yazdı. Adıyla sanıyla söyleyelim de ben burada bir program yaptığım için insanlara bir şey anlatırken özellikle burayı kullanmak istiyorum. Yani sosyal medya üzerinden cevap vermek, yazılanları anlatmak çok dürüstçe gelmiyor bana. Burada madem böyle bir güç var, beraber yaptığımız bir şey var, buradan söylemek lazım. Ahmet Tezcan bir yazı yazdı. İçlerinde benim de olduğum insanları, çünkü ben de onlardan biriyim, ahmak olarak niteledi. Çünkü orada söylenen şeyin, yani Ahmet Hakan'dan çok önce bir çapsızın bir çapsızı bulması hiç şaşırtmasın sizi. Yani Erbaş denen kişinin mutlaka Ahmet Hakan'la birlikte çalışması, onun köşesinde yer alması kaçınılmaz bir şey zaten. Başka kimle konuşacak ki? Başka kim ciddiye alabilir zaten onu? Ama ondan çok daha önce bir yazı yazarak, konuşmanın temel içeriğine bakılması gerektiğini, insanların aradan çok klasik bir yalan bu, cımbızlama yaparak Atatürk'e lanet okunmuş gibi gösterdiğini, oysa orada vakfedilen, anlatılan şeyin vakıfların kötüye kullanımı olduğunu söyledi ve bundan hani Atatürk'e lanet okundu sonucunu çıkartmak ahmaklıktır dedi. Ben onlardan bir tanesiyim. Ben o ahmaklardan bir tanesiyim. Gurur duyarak söylüyorum bunu. Çünkü her ne kadar İstanbul'un fethiyle birlikte bugünkü Anadolu toprakları içine katılmış olsa da aslında İstanbul'un işgalden kurtarılmasıyla birlikte bugünkü işlevine kavuşmuş bir camiden bahsediyoruz biz. Yani orada Atatürk'e lanet okuyan, Hiç kimse kıvırmasın. Yani öyle demedi, böyle olmadı falan filan. Abuk sabuk konuşacak. Ahmet Hakan'a tel maşa açıklamalar yaptırıp tabii ki o çapsız yayınlayacak onu. O kaçınılmaz. Ama bunu yaparak insanların ha tamam öyle ya adamı da yanlış değerlendirmişiz falan diyeceğini düşünebilecek kadar çapsız olmak ancak bu insanların işi. Ama bakın burada çok kritik bir nokta var. Ben bu yazıdan nasıl haberdar oldum biliyor musunuz? Deniz Ülke Arıboğan'ın paylaşımıyla okunması gerek diye paylaştı. Bir okuma önerisi. Bu yazının nesi okunmalı? Çok özür dilerim. Ama sonrasında düşününce aslında haksız değil Deniz Hoca. Gerçekten değil. Niye biliyor musunuz? Bugün konuştuğumuz tiplerin tamamı aslında diğerlerinin paylaşımlarıyla varlığını sürdürdü. Yani hatırlayın ekranda sadece gözüne sürme çekiyor. Diz kapağının altına kadar rakçı botları giyiyor diye bayılıyorum bu kıza diye çıkartılan, ekrana çıkartılan, ekranlara taşınan tipler. Daha sonrasında bizim ailemizde en az 50 kişiyi götürecek malzeme var diyen tiplerle program yaptı. Yani bir takım insanlar Türkiye'de devlet yönetiminden şikayet ettiği için vesayetlerin kaldırılması felsefesi eşliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünü sağladı. Bunu inkar edebilecek kimse var mı içinizde? Yok. E o zaman bu paylaşıma da şaşırmamak lazım. Oysa burada yapılan şey sadece bir insanı aklamaya çalışmak. İnsanı diyorum bir görüşü değil. Çünkü o görüşün aklanacak bir yönü yok. Nereden gördük? Bunun devamında aslında Albayraklar grubunun, bazıları bunu hemen yanlış anladılar işte, Sabah grubundan çıkıyor, böyle analizler çıktı çünkü. Sabah grubunun dergisinde hilafet isteyen bir yayın, bu sabah çıkacak derginin bir nüshasında, böyle bir yazı çıkacak, bak Sabah gazetesinin içinde büyük kavga var, iktidar kavgası. Niye? O aynı zamanda sadece ve sadece Hazine ve Maliye Bakanı'nın peşinden giden, diğer bakanları görmeyen bir organ, demek ki onlar aile içinde bir kanadı sürüklüyor. Oysa böyle değil. Mustafa Albayrak'ın sahip oldu. Yani Yeni Şafak grubunun dergilerinden bir tanesi olan bir dergide. Adına sanına gerek yok. Boş verin bunları. Ben size okuma önerisi falan deyip saçmalayacak değilim. Okunacak hiçbir şey yok. Ama hilafeti isteyen bir manşetle, bir başlıkla çıktı. Üstelik öyle bir dergi kapağı hazırlanmış ki bu derginin kapağına baktığınız zaman direkt şunu düşünüyorsunuz. Ya demek ki bu insanlar hakikaten belli bir çoğunluğa geldiler ve artık bu taleplerini yüksek sesle dillendiriyorlar. Oysa arkasında tek başlarına durabilecekleri tek bir cümleleri bile yok. O kadar yok ki derginin genel yayın yönetmeni çıkıp şundan bahsetmeye başladı. Hemen dün akşam itibariyle. Bir dakika ya yazının içeriğini görmeden anlatmayın. Biz Müslümanların birliğini savunuyoruz. İyi ama Müslümanların birliği hilafetten geçmiyor ki. Eğer öyleyse bugüne kadar dünyadaki Müslümanların dağınıklığı hilafetin 1924'te bu topraklarda yerin dibine gömülmesiyle bitmiş olması gerekmiyor mu? Eğer bunu savunuyorsanız o zaman bugüne kadar yapılanların tamamını da inkar ediyorsunuz. Mehmet Metiner bunun üzerine atladı. Aslında önceden atlaması gerekenler vardı ama biz artık çok alıştık buna. Türkiye Cumhuriyeti savcıları sessiz kalıyor. Korkularından sessiz kalıyor sadece. Oysa basitçe çok net bir şekilde açın bakın hepiniz görebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesine aykırı bu. Halkı isyanı teşvik etmek bu. Ya bir pidecinin kendisine edilen bir telefona yolladığı siparişten terör örgütü üyeliği çıkartmış bir iktidardan bahsediyoruz. Onun savcılarından bahsediyoruz. Nasıl oluyor bu? Oradan çıkartabilen insanlar açık bir suçu görmüyorlar. Burada kuşkusuz bir takım şeylere güvenmeleri, direnmeleri, dayanmaları falan ortada. Elbette muhalefetin etkisizliği, çapsızlığı adını koyalım. Muhalefetin çapsızlığı burada önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü aynı dönemde HDP mesela Kürt sorununun çözümü için Abdullah Öcalan'ı örnek gösteren, ona adres veren bir açıklama. HDP'nin içinden insanlar bunlardan bahsetmeye başlıyorlar. Bu saçmalığın bir kanadı, onu koyalım. Yani böyle zayıflıklarda, böyle gündem değişimlerinde bunların da ortaya çıkması mümkün. Ama parti içinden çok acayip bir değerlendirme geliyor. Kim parti içinden bu değerlendirmeyi yapan? Sakın şunu söylemeyin. Ya bu adam geçen hafta da İçişleri Bakanı'na bağırdı, bir gün sonra yelkenleri indirdi. Öyle kardeşimsin, böyle abimsin diye saçmalamaya başladı. Doğru ama bakın burada Mehmet Metiner'in cümlelerine çok dikkat etmek gerek bence. Çünkü hatırlatmayı yaptığı şey... Hatırlattığı şey aslında bizler konuşmuş olsak insanlar açısından hemen Türkiye Cumhuriyeti savcılarının harekete geçmeye çağrılacağı bir düzen haline gelir. Diyor ki Metinler, bir yandan Atatürk'e saldırılar. Kimdir saldıran? Ben mi? Yo, bugünün iktidarının başı tarafından o koltuğa, Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna, Rıfat Börekçi'nin kendisine haram zehir zıkkım olmasını dilediğim koltuğuna oturtulan insan, Atatürk'e saldıran o. Bir yandan alfabe tartışmaları. Kimdir bu tartışmayı yapan? İzlediniz mi? Karşısında varlık sebebi bugünün iktidarı olan bir tiple oturup konuşan ve hayattaki tek sıfatı Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmak olan bir insan çıkıp gelişmişlik düzeyiyle alfabe tartışmalarını bir araya getirdi. Nasıl? Şöyle, hani bir gecede cahil kalanlar var ya, biz aslında ne kadar güzel okuyorduk, her şeyi çok iyi biliyorduk, her şey son derece yolundaydı. Bir gecede Türkiye Cumhuriyeti'nin alfabesi Latin alfabesine döndürüldü ve biz cahil kaldık diyen, bu cehaleti savunabilen insanlardan bir tanesi. Karşısındaki hadsiz elbette bir şey söylemeyecek ona, elbette takla atacak, sadece kafasını sallayacak. Çünkü onlar meşhur fıkrada olduğu gibi patlıcanın değil sultanın dal kavuğu. Kaçınılmaz o. Ne derse söyleyecek. Ama bakın Metin Er'in söylediği kişi Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Bunu ben söylemiyorum. Eğer ben söylemiş olsam bu sabah saat 6'da Türkiye Cumhuriyeti savcıları harekete geçmişti. Bakalım şimdi geçecek mi Metin Er'e karşı? Bir yandan hilafet çağrıları diyor. Kimdir hilafet çağrısını yapan? Kimdir? Soruyorum size. Bugünün Cumhurbaşkanı'yla dünür olmak dışında medyadaki sıfatı başka hiçbir türlü tartışılmayan bir grup değil mi? O dergi grubunun başında Mustafa Albayrak var. Cumhurbaşkanı'nın dünür kendisi aynı zamanda. Yani şunun aksini iddia edebilecek insanlar var mı aranızda? Bir dakika ya, tam dünür münür ama sonuçta o özgür düşüncelere sahip, istediğini söyleyebilen bir insan. Geçeceksiniz onu ya. Geçeceksiniz. Öyle bir şey olmadığını en iyi kendileri biliyor. Ama bakın bunun ardından Metinler diyor ki uyanık olalım. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Yeni bir fitnenin ve iç kışkırtmanın ayak sesleridir bunlar. Ben de öyle söylüyorum. Türk Ceza Kanunu 313. madde. Çok zor değil. Açın herhangi bir arama motoruna. Sadece bunu yazın. Karşınıza halkı isyana teşvik etmek maddesi çıkacak. Defalarca kullanılan. Yani her yazıdan ortaya çıkan. Her televizyon konuşmasından ayaklanan. Mesela Müjdat Gezen'in konuşmasından. Mesela Metin Akpınar'ın konuşmasından aynı maddeyi çıkartanlar şu anda sessiz kalıyor. Ve en önemli hatırlatma, 28 Şubat öncesini hatırlayın. Hatırlayalım. 28 Şubat öncesini hatırlayalım. Hep beraber hatırlayalım. Fayda var çünkü hatırlamakta. Hani birileri tarafından 1000 yıl boyunca sürecek denilen, ardından çok fazla sürmeyeceği, hatta bugünün iktidarının zeminini hazırlayacağı görülen, paşa paşa gerçekleştirilen, birilerinin üzerine 27 Nisan bildirgesiyle tuz biber ektiği 28 Şubat çalışmaları. O günleri hatırlayın bakalım. Biliyorsunuz biz Ergenekon, Balyoz, Antin, Kuntin soruşturmalarında hepsinin ismi birbirinden tuhaf bir takım dosyalar gördük. Oraj gördük, Suga gördük mesela, bunlardan bahsedildi. Ama o soruşturmaların içinde bir şeyden bahsediliyordu. Deniyordu ki 28 Şubat döneminde özellikle askerin içindeki bir kanat tarafından kullanılan internet siteleri vardı. Hatırlıyor musunuz? İşte o internet siteleri açısından çok kışkırtmaya müsait şeylerdi. O günü benle birlikte yaşayan insanlar çok net hatırlayacaklardır. Her gün ortaya çıkan bir kaset skandalı mesela. Oysa o kasetlerde konuşan insanlar bugünün iktidarına hiç uzak insanlar değil ki. Bugün de ortadalar onlar. Yani Mehmet Ali Şahin bu ülkede başbakan yardımcılığından tutun meclis başkanlığına kadar her türlü görevi üstlenmiş bu partinin en önemli kurucularından bir tanesi mesela. Bülent Arınç'ın konuşmalarını hatırlayın onların içinde. Peki nasıl oldu da o konuşmalar 28 Şubat'a zemin hazırlarken hemen ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü iktidarının temelini attı? Mehmet Metiner'in burada söylediği şey bize yönelik değil. Tıpkı Diyanet İşleri Başkanı olacak ve oturduğu yerde her kazandığı kuruşun haram zehir zıkkım olmasını dilediğim Atatürk düşmanı herif gibi. Tıpkı onun gibi bal gibi biliyor aslında o da. Burada söz edilen kişiler biz değiliz. Hiçbirimiz. Bizle alakası yok bunun. Çünkü bu işlerin kıyısına köşesine uğramamış insanlarız biz. Oysa bu işin bugünkü muhataplarının tamamı geçmişte bugün terör örgütü olarak adlandırılan grupla takır takır beraber hareket etmiş insanlar. Yani bugünün Diyanet İşleri Başkanı'nın onların vakfının içinde çalıştığı, Adil Öksüz'ün tez danışmanı olduğu. Bunlar hiçbiri safsata falan değil, uydurma değil, insanların kendi aralarında otururken oluşturduğu tevatürler değil bunlar. Gerçek. Peki bu takım insanların hala ortada olmasını nasıl anlayacağız? onlar ortadaysa, sadece Bankasya'dan bir kira havalesi yapmış insanların hala sürünüyor olmasını nasıl anlayacağız? Yani bir takım insanların Türkiye'den kaçmak üzere giriştikleri seyahatlerde, çıktıkları o yolculuklarda, hamile kadınların, çoluğun, çocuğun Meriç Nehri'nde hayatlarının son bulmasını nasıl anlamlandıracağız? Aynı insanlar bunu söyleyebiliyorsa diğerleri nasıl ölüyor? Bir tuhaflık var değil mi sizde? Bu bir çaresizliğin işareti. Aklınızı salim tutun. Hakikaten çok yürekten söylüyorum bunu. Evet, cumadan beri hepiniz çok tedirgin oldunuz. Hatta uykularınız kaçtı. Belki kendi aranızdaki konuşmalarda, maalesef sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Kendi aranızdaki konuşmalarda defalarca ne oluyor, nereye gidiyoruz diye sordunuz. Hiçbir yere gittiğimiz yok. Tam tersine, bugün bir yere giden iktidarın kendisini kurtarma çabalarıdır bunlar. Bir yandan bağırıp bir yandan itidale sevk etmek. Bakın bugün parti sözcüleri, AKP sözcüleri bunlara karşı, bu gelişmelere karşı tavırlarını koyacaklar. Nasıl? Ya önümüz seçim arkadaşlar. Hiç kimse kıvırmasın, hiç kimse başka bir yere çekmesin. Bunların içinde herkes saflarını düzmeye çalışıyor şu anda. Herkes etrafını sağlamlamaya çalışıyor. Ama AKP'nin çok büyük bir sıkıntısı var. Tek başına bir araya getirebileceği bir kitlesi yok artık. Gerçekten yok. Yani Abdülkadir Selvi'nin bile %38.4 diye açıklamak zorunda kaldığı yükselmiş haliyle bir cumhurbaşkanlığı desteği var. Oysa bütün bunların ötesinde baktığınız zaman bugünün düzlemi içinde tamamen uydurulmuş bir sistem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık duvara tosladığı, hiç kimseyi hiçbir yere götürmediği, en çok da Erdoğan'a zarar verdiğini AKP'lilerin tamamı görüyor. Meclisle parti arasındaki bağ tamamen kopmuş durumda. Parti meclis bağı kopmuş ama onların bakanlar kurulu içindeki bağları artık hiç yok. O köprüler çoktan atılmış durumda. Kimse kimseye ulaşamıyor. Şu anda ortaklık içinde yaratılabilecek bir mağduriyet bile yok. Bakın ne kadar dağınık bir grup, görüyor musunuz? Bir yanda alfabe, bir yandan hilafet çağrıları, öbür taraftan Atatürk'e saldırılar. Ya çok özür dilerim ama bunlar denendi be. Bunlar yapıldı. Yani siz bunlardan medet umuyorsanız hakikaten çaresizsiniz demektir. Üstelik çaresizliğinizi bizler tanımlayıp herkese anlatırken siz bunu çok açık bir şekilde kabul ediyorsunuz demektir. Evet, çaresiziz diye bağırmaktır bu. Başka bir manası yok. Çünkü Türkiye'de biz daha yayına girmeden önce 8 lirayı, tekrar söylüyorum, 8 lirayı geçmiş bir euro kuru üzerinden bugünün borçlu çocuklarına bir şey anlatmak zorundasınız. Yani pazara gittiği zaman evine en azından yaz döneminde sokup kaynatabildiği taze fasulyenin kilosunun neden 12 liraya, 15 liraya, 19 liraya çıktığını ev kadınlarına anlatmak zorundasınız. Cumartesi annelerinin yüzlerini yere sürttüğünüz zaman onların onurundan hiçbir şey gitmiyor. Siz yapıyorsunuz. Siz gücünüzü daha çok kaybediyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi tartışması eşliğinde hepsi birbirinden güzel kadın arkadaşlarım, dün gurur duydum hepsiyle, çünkü birbirlerini daha görünür olmaya teşvik ederek sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaştılar. Dedim ki ne kadar güzel insanlar var ya etrafımda, gerçekten çok gurur duydum. O kadınlara hiçbir şey söyleme şansınız yok. Siz kendi içinizde bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ama dışarıdan bakıldığında görünen ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim, size korkarak söyleyemeyecekler çünkü. Acayip bir çaresizlik. Hatta belki korkudan tir tir titreyen insanlar. Çünkü burada düğün sezonu açılacakken çeyrek altının neden 700 liraya dayandığını açıklamak zorunda olduğunuz kitleler var. Onlara söylemek zorundasınız. O beni ilgilendirmiyor. Bana bunu söylediğiniz zaman ben söylediğiniz yalanların da farkında olduğum için yüzünüze çarpacağım. Ama siz sıradan yurttaşa, sokaktaki insana, hani mikrofon uzatıldığı zaman aslında şöyle gidiyoruz, şöyle güzel gidiyoruz diyen insanlara da bir şey anlatmak zorundasınız. Bana değil, benimle bir alakası yok. Bana anlattığınızın bir karşılığı yok çünkü. Ama siz her evde artık en az bir kişiye çıkan işsizler grubunu anlatmak zorundasınız. Üstelik bunu istatistiklerle oynayarak yapamıyorsunuz. Yani istihdama katılma oranını giderek düşürerek işsizliği de düşürdüğünüzü düşünüyorsunuz ki bu çok büyük bir çaresizlik. Gerçekten neden biliyor musunuz? Bunu anlamak hiç zor değil çünkü. Çok rahat, hatta anlatmak da çok kolay. Şu anda geçmişte büyük büyük insanlarla, büyük büyük gruplarla, tüzüklerle kavga ederek geldiğinizi söylüyorsunuz. Şu anda kendi içinizde saçma sapan bir kavga yürütüyorsunuz. Öyle bir kavga ki bir tarafında Mehmet Metiner var, bir tarafında Diyanet İşleri Başkanı var. Üstelik bu saçma düzlem içinde siz alfabeden hilafete kadar her şeyi zorlayabiliyorsunuz. bir farkla. Hayatınızın en büyük hatasını yapmakta ısrar ediyorsunuz. Hala Einstein'ın söylediği gibi hep aynı şeyi yaparak farklı netice beklemek isteyen, bekleyen aptallardan bir farkınız olmadığını gösteriyorsunuz. Bulkin'in en önemli değeri, en sıkıntılı anlarda insanların etrafında birleşmekten imtina etmeyeceğini yüzlerce kez gösterdiği Atatürk'e saldırıyorsunuz mesela. Doğrudur, bu kullanıldı. Geçmişte de çok yapıldı bu. Hatta Türkiye'de mütedeyyin siyaset içinde belki öncülleriniz çok kullandı bunu. Onun bir takım değerlerini tartışmaya açtı, bir takım sözlerini tartışmaya açtı. Ama ne yaparsanız yapın, bu insanların daha kemik bir kadro olarak karşınıza geçmesini engellemedi. Hem de o kadar kalabalık bir grup halinde geldiler ki siz tırsıp geri adım attınız. Bugün de aynı yere gidecek. Yani bu tartışmaların içinde her şeyi söyleyip bir sınıra kadar gidip en azından kendi sınırını genişletmeye çalışan, hep böyle büyüyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, eskiden tarihçiler çok kullanırdı bu kavramı, doğal sınırlarına gelmiş durumda. Buradan sonra gidecek bir yer yok. Gerçekten yok. Defalarca denendi çünkü. Buradan sonrası için hani ne insanları korkuttuğunuz sokak hareketleri, ne onlar ne bunlar, hiç gerek yok. Yaptığınız kötülük o kadar net görünüyor ki. Siz kadınların öldürülmesinden yana olduğunuzu gösteriyorsunuz. Çok net. İstanbul Sözleşmesi altında imzanız bulunan bir sözleşmeyi reddetmeye çalışıyorsunuz mesela. O kadar aptalca bir şey ki bu. Dışarıdan baktığınızda çok net görünüyor. O kadar aptalca bir şey ki kendi içinizde bile bu konuda bir bütünlük sağlayamıyorsunuz. Bazılarınız ya acaba bunu yapmasak mı diyor. Yapmasak mı? Öyle bir şansınız yok ki. Yürüyebilmek için buna muhtaçsınız. Çünkü hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki durursanız düşeceksiniz. Kötü haber şu, durdunuz, epey oldu. Daha kötü haber var sizin için, düşeli de epey oldu aslında. Evet, delikanlı gibi görünmek için, erkek değil, delikanlıktan bahsediyorum. Delikanlı gibi görünmek için desteğe ihtiyacınız var. Ama korkarım o destek, sol elinizde tutup hikayeler uydurduğunuz bir kılıç olamaz. Yani bir fetih camii üzerinden yeni bir efsane yaratarak insanları bir yere sevk etme şansınız yok. Sokakta insanlar gülüyor artık size. Gerçekten bu çaresizlik çok net görünüyor. Karşısına bir soytarı çıkartarak konuşturmaya çalıştığınız Cumhurbaşkanı adına alfabe üzerinden değerlendirmeler yapan oğlu mesela gerekli tepkiyi görmüyor, sallamıyor insanlar. Ayasofya üzerinden yaratmaya çalıştığınız o büyük köpük bir günlük işe yarıyor. Ondan sonra sizin siyasi mağlubiyetinizle sonuçlanıyor. İnsanlar sorguluyor çünkü. Bu mudur gerçekten sorun ya? Pazara gittiğim zaman 13 liradan 15 liradan gördüğüm fasulyeyi üstelik yazın göbeğinde neden aldığım değil midir sorun? 700 liradan çeyrek altını komşunun oğluna, onlar bize çeyrek takmıştı mecburuz, 700 liradan nasıl geri alacağımı, 3,5 çeyrek altın düzeyinde kalan asgari ücretle nasıl yaşayacağımı, hadi yaşamayı geçtim, en azından 3,5 çeyrek altın kazanabileceğim asgari ücretli bir işi nasıl bulacağımı anlatır mısın bana diye sormaktan kimse imtina etmiyor. Ne zaman? Vallahi bütün bu işlerin gideceği yer hepsi aynı noktadır. Sandık ortaya konulur, sandık konulduğunda oyun bozulur. Şu korkudan hareket etmeyin sakın. Nasıl sandık? Bu iktidar sandık falan getirmez. 31 Mart'ta nasıl getirdi? 31 Mart'ı tekrar ettirirken nasıl bağıra bağıra saçma sapan görüşler eşliğinde hukuku kullanarak, hukuku ayaklar altına alarak nasıl o seçimi yeniledi ve yeniledikten sonra nasıl daha büyük bir tokat yedi aklınıza getirin. Çünkü tarih birilerinin söylediği gibi 96 yıl önce sistem dışına çıkartılmış bir düzlemi yeniden tanımlayarak hilafet üzerinden toparlanabilecek bir etkinlik alanı değil, yaşanmış, tariflenmiş ve bir noktada sabitlenmiş bir durumdan bahsediyoruz. Biz bunları yaşadık. Atatürk'e saldırıları da gördük. Hilafet çağrılarını da gördük. Hepsini ama hepsini bir gecede cahil kalan kitlenin kendini anlatırken bir yandan da suçu başkalarına attığını çok gördük. Onların hepsi hikaye. Yaşadığımız genç Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihi, doğru sıkıntılıdır, aralarda kesintileri var çünkü, ama hepsinden bir şekilde çıkmayı başarmış bir ülkeden bahsediyoruz. Bu yaptıklarınızın tamamı hikaye. Hiçbiri size geçmişte mağduriyet üzerinden kazandığınız gücünüzü geri getiremez, getirmeyecek. Neden biliyor musunuz? Mağduriyetiniz yok. Ya dışarıdan bakıldığında çok net görülüyor ki o kaybettiğiniz mağduriyeti yaşatmak, tekrar ortaya çıkartmak için sürekli olarak el yükseltiyorsunuz. Ama dışarıdan bakıldığında bile blöf yaptığınız o kadar belli ki elinizde hiçbir şey yok. Aklınızda da hiçbir şey yok. Bomboş, tın tın kalmış bir iktidarın son direniş çabalarını izliyorsunuz. Arkadaşlar, arkada bir kitap var, görüyorsunuz. Aris'in Yolculuğu kitabının adı. Yazan Burak, sevgili Burak Acerakis diyebiliyorsunuz onu sosyal medya üzerinden. Burak, oğlu Aris'in 47 kromozomlu bireylerden bir tanesi. Dünyanın en komik çocuklarından bir tanesi. Burak onunla beraber aslında sadece kendi çocuğunun sorunlarıyla uğraşmayı, bu kolaycılık olur diyerek reddedip bütün dünyadaki Down sendromlu çocukların hayata daha net, daha rahat, daha kaliteli katılımı için kendini bütün çalışmalarını harcamış bir insan. Gencecik bir arkadaşım, benim de uzun süredir tanıdığım bir dostum aynı zamanda. Ama dostluğun ötesinde sadece şu çabalarıyla bile takdiri çoktan hak eden insanlardan bir tanesi. Kahramanı gerçek bir Down sendromlu çocuk olan dünyadaki ilk bilim kurgu çocuk romanı bu gördüğünüz. Bu kitabı alarak, okuyarak sadece farklılığın aslında ne kadar basit olduğunu, farklılığın nefrete, küçümsemeye dönüşmemesinin nasıl önemli bir durum olduğunu anlamakla kalmayacaksınız. Bu çabalara da destek olmuş olacaksınız. Çünkü Burak'ın çabalarının eşliğinde dünyada ilgiye muhtaç, annelerinin babalarının desteğiyle hayatını sürdüren ama onların aynı zamanda en büyük korkusu haline gelen, onları yalnız bırakıp giderlerse ne olacağını düşündükleri hepsi birbirinden tatlı 47 kromozomlu çocuklar var. Onlarla ilgili bir kitap. Aris'in Yolculuğu hepimiz için de aslında önemli bir yolculuk. Nasıl biliyor musunuz? Birbirimizi tanımak anlamında bir yolculuk bu. Birbirimizden korkmamak anlamında. Tıpkı bu yayınlarda hep yaptığımız gibi. Birbirimizi yeniden tanımak gibi bir lüksümüz olmadığını anlamak için böyle bir yolculuk. Bugün biz bu hafta boyunca konuşacağız. Haftanın sonunda olmayacak. Bir sonraki hafta olacak hatta. Bayramdan sonraki haftadan sonra olacak. Başka bir kitap konuşuyoruz. Albert Camus'u konuşuyoruz. Vebayı, veba düzlemi, veba anlatımı üzerinden Avrupa'da faşizmin yükselişini konuşacağız o kitap eşliğinde. Ama bir yandan da güzelliği korumayı, güzelliği anlatmayı sürdüreceğiz. Eline koluna sağlık diyelim sevgili dostum Burak'ın. Aris'in Yolculuğunu almak sizin için böyle bir anlamda taşıyacak. Kitap o anlamda da desteğinizi bekliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatımız aynı değil. Hiç aynı olmayacak. Olmaması için çaba göstereceğiz. Çünkü biz bahsedilen bütün farklılıkların vatan sevgisi dışında bu topraklar için zenginlik olduğunun bilincinde insanlarız. Birbirimizle konuşursak bu farklılıkları zenginlik olarak bu ülkenin, bu güzel ülkenin hayatına katabileceğimizi biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapacağız bunu. Yapabilir miyiz? Zor görünüyor. Yapıyoruz işte 5 yıldır. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama katkı iletmenin yolları nedir sorusunun cevabı geliyor. Budur işte. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol tuşuna dokunun lütfen. Korkmayın, paralı pullu bir şey değil. Bu cümleyi söyledikten sonra çok tedirgin olanlar var. Hatta bundan bir kibir çıkartanlar var. Alakası yok. Sadece sizin aklınızda böyle bir tedirginlik kalmasın diye söylüyorum. Bir tek mail adresiyle buraya üyelik. Ondan sonrası çok daha kolay. Ha, yanda bir tane dizil işareti var. Bazıları onu görünce bunun anlamı ne? Nasıl bir alarm diye soruyor. Şöyle, eğer onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Bu yayınlar ilk gününden son gününe kadar parasızdı. Hep de öyle olacak. O zaman bu katıl düğmesine şu YouTube sayfamın girişinde açıklamaya çalıştım. Ama buradan da bir kez daha söyleyeyim. Eğer siz isterseniz, sadece siz isterseniz ve tercih ederseniz aylık küçük katkılarınızı iletebilirsiniz buradan. İstemezseniz canınız sağ olsun, ne fark edecek ki? Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi bu yayınlar her zaman ama her zaman parasız olacak. Rahat olun. Bunun dışında katkı iletme yolu yok mudur diye sorarsanız katıl tuşunun dışında, onun için de bir mail atmanızı rica edeceğim ben sizden. ünsal@ünsalunlu.com adresine. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.